bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 13. Kitap AFA Yayınları Mayıs 1993 Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran Yayını hazırlayan Atilla Birkiye Bu kitap 252 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ağustos 2009. Okuyan Gizem Er. Remy de Gourmand'a sunulur. J. C. M. İnci Demeti'nin Öyküsü. Litman'da Şatşarat Üddür. Ve Şehrazat Şah Şehriyar'a demiş ki, Bilginlerin sannamelerinde ve geçmişin kitaplarında anlatılır ki, Abbasi hanedanından El-Mütevekkil ile Harun Reşit'in torunlarından 6. Halife Emirül Müminin, El-Mütezit Billah yüksek bir ruha sahip olup güzelliklerle, zarafetle, soylulukla, incelikle, yiğitlik, görkemlilik ve de zeka ile donanmış, güçten ve gözü peklikten yana aslanlara denk olduğu gibi deha derekesine ulaşan ince düşüncesiyle de zamanın en yüce şairlerinden biri sayılırmış. Büyük imparatorluğunun işlerini görmesine yardımcı olması için hükümet merkezi olan Bağdat'ta halkın yararlarını korumak üzere efendileri kadar büyük bir çaba gösteren, yorulmak bilmez bir gayretle donanmış 60 veziri varmış. Böylece görünürde en önemsiz olay bile saltanatı altında bulunan Şam'ın çöllerinden, Mağrip'in sınırlarına ve Horasan dağlarından ve Batı denizinden Hindistan ve Afganistan'ın derinliklerindeki sınırlara ulaşan ülkelerde olup biten hiçbir şey ondan gizli kalmazmış. Bir gün ravilerinden, samimi dostlarından ve içki arkadaşlarından biri olan ve cetlerimizin yadigarı birçok güzel öyküsü ve harika şiirleri ağızdan ağıza doluşan Ahmet İbni Haldun ile gezerken, görkemli ve zarif bir bahçenin orta yerinde uyumlu yapısıyla sahibinin zevkinin inceliğini ortaya koyan bir bina görmüşler. Halife gibi duyarlı gözleri ve uyanık ruhu olanlar için bu bina sözselliğinin de ta kendisiymiş. Ve ikisi birlikte evin önündeki mermer sırada oturup gezintilerinin yorgunluğunu, onlara kadar ulaşan ve içlerini zambak ve yasemin kokusuyla dolduran serin yeli soluyarak giderirlerken, birdenbire bahçenin gölgeliklerinden çıkarak önlerinde beliren ayın 14'ü kadar güzel iki delikanlı görmüşler. Bunlar mermer sıraya oturmuş iki yabancının farkına varmaksızın aralarında konuşuyorlarmış. Biri arkadaşına, "Dostum, gökler bize bu harika günün yüzü suyu hürmetine gelip evimizi ziyaret edecek konuklar sağlasın. Her zaman zevkle ziyafetler verilen ve şahane bir tarzda barındığından yabancıların ve dostların varlığı söz konusu iken, bu yemek saatinde hiçbir kimsenin bulunmayışını görmek çok can sıkıcı." diyormuş. Öteki de, "Kuşkusuz, ilk kez böyle bir şey oluyor ve Efendimiz şölen salonunda tek başına oturuyor. Böylesine tatlı bir bahar günü olmasına ve her zaman eyaletlerden ziyaret etmek üzere güzel bahçelerimize gelen bunca kişiye karşın gezinen hiçbir yabancının dinlenme maksadıyla burayı seçmemesi ne garip." diye yanıtlıyormuş. İki delikanlının bu sözlerini işiten El-Mütezit, sadece başkentinde konağı bilinmeyen yüksek tabakadan bir kişinin varlığından habersiz olması bir yana, bu kişinin yemek saatlerinde yalnız kalmaktan hoşlanmayacak kadar garip bir yaşam sürdüğünü öğrenmiş olmasından çok şaşırmış ve kendi kendine, "Vallahi ben halife olarak çoğu zaman kendi başıma kalmaktan hoşlanır ve yanı başımda sürekli olarak yabancı bir varlığın kalmasını görmekle en kısa sürede ölecekmiş gibi olurum. Çünkü yalnız kalmanın bazen en değerli şey olduğunu bilirim," diye düşünmüş. Sonra sadık sofra arkadaşına dönerek, "Ey İbni Haldun, ey bal dilli öykücü, sen ki geçmişin tüm öykülerini bilirsin ve çoğumuzdaki olaylardan hiçbir gözünden kaçmaz, bu sarayın sahibinin kim olduğunu bilir misin?" diye sormuş. Ve de yaşamı tüm öteki kişilerden değişik olan ve görkemli bir yalnızlığa gömülmüş uyruklarımdan biriyle hemencecik tanışmamızın doğru olacağını ve bunun sana benim soylu uyruklarımdan birine onun konuklarına sunduğundan daha da şahane bir cömertlik gösterme fırsatı sağlayacağını düşünmez misin diye eklemiş. Öykücü İbn Haldun, Emirül Müminin herhalde bizimle de tanımadığımız bu soylu kişi ziyaret etmekten pişman olmayacaktır. Madem ki efendimizin arzusu budur, izninizle şu iki delikanlıyı çağırayım ve bu sarayın sahibini ziyaret etmek istediğimizi kendilerine bildireyim diye yanıt vermiş. Mermer sıradan kalkmışlar, El Mütezit adetine uygun olarak tacir kılığına bürünmüş bulunuyormuş. İki güzel çocuğun önüne çıkmışlar ve İbn Haldun onlara "Tanrı sizinle olsun ey gençler. Haydi gidin de efendinize iki yabancı tacirin konutunu ziyaret etme ve kendisine saygılarını sunma dileğinde bulunduğunu söyleyin." demiş. İki delikanlı da bu sözleri işitir işitmez konuta doğru sevinerek koşmuşlar ve biraz sonra o yerin sahibinin ta kendisi kapının önünde belirmekte gecikmemiş. Bu aydınlık yüzlü, yüz çizgileri ince ve narin, görünüşü zarif ve davranışları iyilikle dolu biriymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 815. gece olunca demiş ki, "Bu aydınlık yüzlü, yüz çizgileri ince ve narin, görünüşü zarif ve davranışları iyilikle dolu biriymiş. Sırtına Nişabur ipeğinden bir entari giymiş. Omuzlarına kenarı altın simle işlenmiş kadife bir lata koymuş ve parmağında yakut bir yüzük taşıyormuş. Ev sahibi onlara yüzünde iyilik dolu bir gülüşle yaklaşmış. Sağ elini yüreğine bastırarak hoş gelişler dilemiş ve onlara gelişleriyle bize yüce bir lütuf bağışlamış bulunan efendilere selam ve saygılar sunarım demiş. Onunla birlikte konuta girmişler. Kendilerini sanki cennetin bir köşesinde sanmışlar. Çünkü binanın içi kuşkuya hiç yer bırakmayacak şekilde dış güzelliğini fazlasıyla aşıyor ve kuşkusuz yüreği yaralı aşığa sevgilisinin anısını unutturacakmış gibi görünüyormuş. Toplantı salonunda elmas bir fıskiyeli bir havuza küçük bir bahçe yansıyor. Bu havuz küçücük varlığıyla hoş bir serinlik ve güzellik saçıyormuş. Çünkü koskoca bahçe nasıl tüm çiçekleri ve yapraklarıyla Tanrı'nın toprağını süslüyor ve bitki çılgınlığı içinde binayı çepeçevre kuşatıyorsa, bu küçük bahçede açıkça çiçek açmanın hikmetini sunuyormuş. Ve onu oluşturan bitkiler gerçekte sadece 4 çiçekten ibaretmiş. Ama insanoğlunun gözü yeryüzünün yaratılışının ilk günlerinden bu yana böylesi çiçekleri görmüş değilmiş. Birinci çiçek sakında eğilmiş ve güllüklerde görüldüğünün aksine tek başına bir gülmüş. Ama bu gülün kökeni ancak eşi bir meleğin öfkeli eliyle kesilmeden önce cennette bulunan gül kadar nadirmiş. Ve bu gül kendiliğinden altın kızıllığında bir alev saçıyor, sanki içinden tutuşuyormuşçasına coşkulu bir ateşle kıpkırmızı, kadifemsi, taze, bakir, lekesiz ve göz kamaştırıcı, nurlu bir zenginlik ve canlı bir ışık saçıyormuş. Ve taç yapraklarının içinde şahların giysileri için gerekli lal rengini gizliyormuş. Kokusuna gelince yüreğin yelpazelerine dalgalı bir hava sağlıyor ve ruha sarhoş ol diyor. Ve bedene uçsana diyorcasına kanat takıyormuş. İkinci çiçek şahane bir tahtaki lale yığını değil, sakında dimdik ve tek başına bir laleymiş. Hani o ejderhaların kanıyla sulanmış, artık nesli tükenmiş. Çok sütunlu iremde çiçek açan ve rengi yıllanmış bir şarapla dolu bardağı, dudaklar bana dokunmaksızın adamı sarhoş ederim ve alevli ocağa ben yanarım ama tükenmem diyen o eski laleymiş. Üçüncü çiçek bahçelerde görülenlerden değil, sakında dimdik duran, tek başına bir sümbülmüş. Ama sümbüllerin anası, saf bir beyazlığa bürünmüş, narin, koku saçan, sudan çıkan kuğuya ben senden daha beyazım diyen temiz yürekli sümbülmüş. Dördüncü çiçek, genç kızların akşamları tarıçalarında suladığı karanfiller gibi değil, tek başına ama akkor halinde toparlak, batı ufkunda sönen güneşin bir parçası gibi, biberlerin uçucu ruhunu hapseden bir koku şişesi gibi, Belkıs'ın saçlarını süslesin diye Süleyman'ın ecinyelerinin şahının uzun ömür sağlayan iksir, ruhsal belsem, şahane kalevi ve tiryaktan oluşturup sunduğu karanfilin kardeşi gibi bir karanfilmiş. Havuzun suyu bile musikisini durdurmuş, elmas fışkırtan fıskiyesini kesmiş ve titreyişler içinde sadece bu 4 çiçeğin bağrında yansımasını sürdürüyor gibiymiş. Ve 4 çiçek kendi güzelliklerinin bilincinde saklarında gülümseyerek eğilip dikkatle birbirini süzüyormuş. Beyaz mermerlerden serinlikten oluşmuş bu salonu havuz yöresindeki bu 4 çiçekten başka bir şey süslemiyormuş. Bakışlar hayran, daha fazlasını istemeksizin bunlara dalıyormuş. Halife ile yoldaşı üzerine Horasan halısı serilmiş divana oturunca ev sahibi yeniden hoş gelişler dileyerek onları hizmetkarların Hint kamışı taburelerinden alıp altın tabaklarda taşıdığı hoş şeylerden oluşan yemeği kendisiyle paylaşmaya çağırmış. Yemek dostların dostlara gösterdiği içtenlikle yenilmiş ve ev sahibinin bir işaretiyle ilki ut çalıcısı, ikincisi zil çalıcısı, üçüncüsü şarkıcı ve dördüncüsü rakkası olan dört ay yüzlü genç kızın içeri girmesiyle şenlenmiş. Musikiyle, şarkıyla ve davranışlarının zarafetiyle bunlar salonun uyumunu ve havanın büyülenmesini sağlarken ev sahibi de iki konuyla bardaklardaki şarabı tadıyor ve cennet ağaçlarından toplanmadıkça bu denli güzel olamayacak olan meyvelerle ağızlarını tatlandırıyorlarmış. Ve öykücü İbni Haldun, efendisi tarafından her zaman görkemli şekilde ağırlanmaya alışık olduğu halde cömertçe sunulan şaraptan ve bir araya getirilmiş bunca güzel şeylerden ruhunu öylesine coşkulu hissetmiş ki esinlenmiş gözlerle halifeye dönerek ve bardağını elinde tutarak birlikte yaşadığı genç bir dostunun canlı anısının o anda kendisine ilham ettiği bir şiiri okumuş ve uyumlu, güzel sesiyle şunları söylemiş. Yanağı yaban gülünden örnek alınarak oluşmuş ve Çin putlarından biri gibi dökümlenmişsen. Huri biçimli, gözleri siyah kehribar genç, tembel davranışını terk et, kalçalarını kıvır ve bardaktaki yeni açmış lale rengindeki şarabı güldür. Çünkü bilgeliğin de çılgınlığın da saatleri vardır. Bugün bu şaraptan bardağıma doldur. Çünkü benim, yüreğin gibi saf olan bu testiden dökülen kan rengi şarabı sevdiğimi bilirsin. Ve bana bu içkinin nankör olduğunu söyleme. Sarhoş doğmuş olan içkinin verdiği sarhoşluğun ne önemi olur? Bugünkü dileklerim saçının kıvrımları kadar karmaşıktır. Ve de bana şarabın şairleri bela getirdiğini söyleme. Çünkü bugünkü gibi göklerin giysisi mavi ve yeryüzünün giysisi yeşil kaldıkça ölesiye içmek isterim. Ta ki güzel yüzlü genç oğlanlar mezarımı ziyarete geldiklerinde küllerimin saçtığı ve toprağa delerek dışarı sızan şarap kokusunu soluyunca sadece bu kokunun etkisiyle kendilerini sarhoş hissedebilsinler. Bu şiiri doğaçlamadan söyleyip bitirince öykü anlatıcı İbni Haldun gözlerini halifeye doğru kaldırarak bu dizelerin onda bıraktığı izlenimi yüzünden anlamaya çalışmış. Ama bu yüzde beklediği memnunluğu görecek yerde öyle aykırı bir ifade ve yoğun kızgınlık görmüş ki elindeki şarap dolu bardağı düşürmüş. Ruhunda bir titreyiş hissetmiş ve halifenin okunan dizeleri duymuş gibi görünmediğini ve çözülmesi güç bir sorunu çözmeye çalışır halde şaşkın gözlerle kendisine bakmakta olduğunu görmeseymiş, çaresiz bir belayla yeteceğini düşünmekten kendini alamayacakmış. Kendi kendine vallahi bir an yüzü parlamıştı, oysa şimdi hiç bu denli fırtınalı görmediğim şekilde terslenerek karardı. Ben onun yüz çizgilerinden düşüncelerini anlamaya ve duygularını sezmeye alışık olduğum halde ondaki bu anlık değişimi neye yoracağımı bilemiyorum. Allah kötüyü bizden ırak eylesin ve bizi belalardan korusun demiş. O böylece bu öfkenin nedenlerini anlamaya çalışarak ruhuna işkence edip dururken halife ansızın ev sahibine güvensizlikle dolu bir bakış fırlatmış ve tüm konukluk kaidelerine aykırı olarak ve ev sahibiyle konuğun adları ve nitelikleri üzerine birbirine soru sormamalarını gerektiren adete karşın patlamaktan kendini zor alıkoyan bir sesle "Sen kimsin be adam?" diye sormuş. Ev sahibi de yanıtlamayı geciktirmeyip "Bana herkes Ahmetül Horasani'nin oğlu Ebul Hasan Ali derler" demiş. Halife de yeniden "Peki benim kim olduğumu biliyor musun?" diye sormuş. Ev sahibi de gittikçe daha fazla sararak "Yo vallahi bu onura hiç layık olmadım efendim" diye yanıt vermiş. O zaman İbni Haldun durumun ne denli çekilmez olduğunu hissederek ayağa kalkmış ve genç adama "Ev sahibimiz sen el mütevekkil Allah'ın torunu Halife Emirül Müminin el mütezit billahin huzurunda bulunuyorsun" demiş. Bu sözleri duyan ev sahibi de hemen ayağa kalkmış ve heyecanının sınırında halifenin önünde saygı duruşunda bulunmuş ve titreyerek ona "Ey Emirül Müminin, onurlu cetlerinin erdemleri üzerine senden, ben köleni, senin yüce kişiliğine karşı işlemiş olacağı saygıda ve ikramda noksanlık gösterme gibi kusurlarından ya da kendisini kusurlu kılabilecek nezaket yoksunu hareketlerinden ötürü bağışlamanı dilerim" demiş. Halife de "Sana bu tarz noksanlardan dolayı sitemde bulunmuyorum be adam. Aksine sen bize karşı şahların arasında en eli açık olanları bile kıskandıracak büyük bir cömertlik gösterdin. Ama şu anda beni harekete geçiren ve evinde gördüğüm bütün güzel davranışlara teşekkür etmemi engelleyen çok daha ağır bir sorun ansızın aklıma geldi diye yanıt vermiş. Ev sahibi de yıkılmış bir halde, ey hükümdarım, efendimiz, lütfen suçunun ne olduğunu anlamadıkça öfkenle köleni ezme demiş. Halife de ona, bir bakışta ey Adem, evinin her yanında eşyalardan giysilere kadar her şeyin üzerinde büyük babam El Mütevekkil Allah'ın adının yazılı bulunduğunun farkına vardım. Şimdi sen bana bunca garip olan bir olayın nedenini açıklayabilir misin? Yoksa bunların aziz cetlerimin sarayından gizlice çalınmış şeyler olduğunu düşünmekten kendimi alamayacağım. Hiç çekinmeden konuş, yoksa şu anda ölüm seni beklemektedir demiş. Ev sahibi de şaşkınlığa uğrayacak yerde yeniden o sevecen halini ve güleç yüzünü takınmış ve son kertede yumuşak bir sesle gücü kesin olan Tanrı'nın lütufları ve koruması senin üzerine olsun efendim. Kuşkusuz sana karşı hiç çekinmeden konuşacağım. Çünkü gerçek senin ruhundur. Samimiyette urban. Senin huzurunda hiç kimse doğruyu açıklamaktan başka türlü davranamaz. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.